Kitabın adı Noel'de Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 12. ayrım. 11. bölüm. Peabody'yi rahatsız eden tek şey McNabb'in de kendi eş listesinde olmasıydı. Her ikisinin profilinin de kurbanlarınkine uydurulmuş olması bile onu rahatlatmıyordu. Bu iş fena halde canını sıkmıştı. Onunla çalışmaktan zevk almıyor, giyimine, kuşamına, maço hallerine, ukala tavırlarına dayanamıyordu. Ama ne yapsın ki Eve onu da ekibe katmıştı. Peabody hayatta hiç kimseye Eve Dallas'a hayran olduğu kadar hayran değildi. Ama en zeki polis bile bazen yanılabiliyordu demek ki. Ona göre Eve'in hatası da McNabb'ti. Şu anda onu kalabalık barın diğer ucunda görebiliyordu. McNabb ve eşleştirildiği uzun boylu sarışın aday tam görüş açısının içindeydiler. Eğer McNabb orada olmasaydı, Peabody bu güzel atmosferin tadını daha iyi çıkarabilirdi. Masaların üzeri parlak çelik kaplıydı. Baş başa kalmak isteyenlerin oturabileceği mavi renkli bölmeler vardı ve sarı duvarlar New York caddelerinin tablolarıyla doluydu. Aynalarla kaplı çok uzun bir bar vardı. Smokinli garsonlar servis yapıyorlardı. Peabody çok klas bir yerde olduklarını düşündü. Rourke'a ait bir yerin bu kadar kaliteli olması onu şaşırtmıyordu elbette. Oturduğu iskemle çok rahattı. İçkilerin sunumu olağanüstü şıktı. Eğer birini bekliyorsanız, canınız sıkılmasın diye masanın üzerinde istediğiniz müziği ayarlayabileceğiniz kulaklıklar mevcuttu. Peabody'nin ilk eş adayı çok can sıkıcı olduğundan içinden bu kulaklıkları takıp biraz müzik dinlemek geliyordu. Genç adamın adı Oscar'dı. Ekrandan ders veren bir fizikçiydi. Şu ana kadar sadece önüne gelen içkilerle ilgilenmiş ve eski karısından şikayet edip durmuştu. Anlattığına göre adamın karısı Frigid, bencil bir kaltaktı. Hiçbir işe yaramayan bir kadındı. 15 dakika sonra Peabody bencil kaltağın yanında yer almıştı. Her şeye rağmen gülümseyerek oyununu oynamaya devam ediyordu. Ama Oscar'ı da kafasındaki şüpheliler listesinden çıkartmıştı. Bu adamın içki problemi vardı. Oysa onların katilinin kafası çok berraktı. Salonun diğer ucundan McNabb'in Peabody'nin sinirlerini kör testereyle kesen kahkahası duyuluyordu. Oscar, üçüncü içkisini yudumlarken genç kadın ileriye baktığında McNabb'in kendisine çabucak göz kırptığını gördü. İçinden büyük bir sükunetle çok olgun bir şey yapmak geçti. Mesela dil çıkarmak gibi. Birden çok rahatlayarak, ileriye dönük belli belirsiz tekrar buluşma planları yaparak Oscar'la yollarını ayırdı. Mesela cehennemde buzlu içki satışları başlayınca diye homurdanırken kulağında Eve'in sesini duydu. Kendine gel Peabody. Peabody, tamam efendim diye mırıldandı. Kendi vericisini saklamaya çalışıyordu. Bileğine baktı. Bir sonraki randevusuna daha 10 dakika vardı. Hay Allah'ın cezası! Kulaklığında Eve'in sesi patlayınca Peabody yerinden sıçradı. ''Buyurun efendim?'' diye boğulurcasına cevap verdi. ''O oralarda ne yapıyor? Lanet olsun!'' Peabody bir eliyle çizmesinin içine gizlediği silahına uzanırken bir yandan da salonu gözleriyle taradı ve birden kendini içeriye doğru süzülen Rourke'a gülümserken yakaladı. ''Bak işte böyle biriyle ancak cennette eşleşebilirsin. Bana niye bunlardan biri düşmüyor?'' Eve ısrarla komut verdi. Sakın konuşma onunla. Sen onu tanımıyorsun. Olur, sadece bakıp salondaki diğer kadınlar gibi ağzımın suyunu toplamaya çalışırım. Eve bir dizi küfür sıralarken Peabody yüksek sesle kıkırdadı ve yan masadakiler onu dikkatle süzmeye başladılar. Genç kadın boğazını temizledi, içkisini kaldırdı ve arkasına yaslanarak patronunun kocasını hayranlıkla seyretti. Barmenler, generalin teftişine hazır askerler gibi sıralanmışlardı. Rourke barın yanından geçti. Bir masanın yanında kısa süre durarak bir çiftle görüştü. Başka bir masada eğilerek bir kadını yanağından hafifçe öptü. Sonra barın en sonuna giderek elini dostça bir adamın omzuna koydu. Peabody, Rourke'un yatakta da bu kadar güzel hareket edebileceğini düşünerek kızardı. Düşüncelerinin de karavandaki Eve ulaşmıyor olmasına şükretti. Eve, dışarıdaki karavanın içinde Peabody'nin yakasındaki vericiden yansıyan bar görüntülerini izlerken köpürüyordu. Rourke'un salonda gayet rahat dolaşmasını izleyerek çıkışta onun tozunu attırmaya and içti. Feeney'e dönerek, onun bu operasyona katılması için hiçbir neden yoktu, dedi. Ama burası onun sahibi olduğu bir yer. Doğru, Herhalde bardaki içki tüketimini ölçmek için gelmiştir. İki elini birden saçlarına geçirerek, kocasının şimdi de Peabody'nin masasına doğru ilerleyişini izlerken garip sesler çıkarttı. İçkinizi beğendiniz mi? Peabody, hı, evet. Ben, hay Allah, Rourke demeyi becerebildi. Rourke gülümseyerek eğildi ve Damon'ine söyle bana küfretmekten vazgeçsin dedi. Onun yoluna çıkmayacağım. Eve'in sesi kulaklarında yankılanınca Peabody gözlerini kırpıştırarak o muhteşem kıçını kaldırıp derhal dışarıya çıksın. Tekmeleme işini sonra yapacağım diyor dedi. Rourke dört gözle bekliyor olacağım derken gülümseyerek Peabody'nin elini kaldırıp parmaklarını öptü ve olağanüstü görünüyorsun diye ekledi. Karavandaki tüm aletler Peabody'nin nabız atışlarının hızlanışını ve hızlanan kan basıncını yansıtıyordu. Eve, sakin ol Peabody diye emretti. Dış etkilere karşı istem dışı gelişen tepkilerimi önleyemiyorum. Peabody derin bir nefes aldı. Gerçekten müthiş bir kıçı var. Saygılarımla efendim. İkinci adayın geliyor. Toparlan Peabody. Hazırım. Peabody kapıya doğru baktı ve yüzüne profesyonel tebessümünü taktı. Bu operasyonun yemlerinden biri daha içeriye girmişti. Onu size özeldeki ilk randevusundan hatırlıyordu. Bronz rengi yakışıklı dikkatini çekmişti ama bu yakışıklı kendi dikkatini elindeki cep aynasına odaklamıştı. Bir saat için onu seyretmek bayağı zevkli olacaktı. Adam kapıda durup adeta poz verdi. Profilini dönerek tüm masaları bir taradı. Saçıyla aynı renk olan altın rengi gözleri varlığını fark ettiği anda Peabody'nin üzerinde odaklandı. Saçlarını geriye atarak dosdoğru Peabody'nin masasına geçti. Sen Delilah olmalısın. Evet. Peabody müthiş bir ses bu diye düşünerek içini çekti. Videodaki görüntüsünden çok daha iyiydi. Sen de Brent olmalısın. Kaşlarını çatıp bakma sırası McNab'e gelmişti. Ona göre Peabody'ye uygun görülen adam baştan aşağıya plastikti. Üstüne de çok kalın bir kat cila atılmıştı. Ama belki de Peabody'nin hoşlandığı tipti bu. McNab, bu baş belası adamın hem yüzünü hem de vücudunu ısmarlama yaptırdığına karar verdi. Para ödeyerek elde etmediği bir santimetre karelik yeri var mıydı acaba? Bak bak bak, adama nasıl da yaltaklanıyor diye düşündü tiksinerek. Bu düşüncede bir dozda kıskançlık vardı. Öte yandan Peabody, adamın kolajenle şişirilmiş dudaklarından dökülen her sözü hayranlıkla dinliyordu. Kadınlara hiç güven olmazdı. McNab'in dikkati masasına uğrayan Rourke'a kaydı. Bu akşam oldukça çekici görünüyor değil mi? Kadının göğüsleri gömleğinden taşınca bir sürü erkek onu çekici bulur. Rourke eğlenerek sırıttı. McNab'in gözlerinden alevler çıkıyordu ve parmakları önündeki masada dans ediyordu. Ama açıkça görüyorum ki sen zaten bunların hepsinin üstesinden gelmiş bir adamsın, dedi. Rourke ayrılırken McNab, ben de etkilenmemek isterdim ama bunlar müthiş göğüsler, diye mırıldanıyordu. Gözlerini Peabody'nin memelerinden ayır, ikinci eş adayın kapıda, diye emretti Eve'in sesi. McNab, tamam ona konsantre oluyorum derken kapıdan girmekte olan dar bir tulum giymiş kızılı süzüyordu. Karavanın içindeki Eve, kaşlarını çatarak ekrana baktı. Vinnie, Peabody'nin yanındaki adamı biraz daha yakından göstersene. Bir şey beni huzursuz ediyor. Brent Holloway, ticari model. Cleburne Willis pazarlama için çalışıyor. 38 yaşında, iki kere boşanmış, çocuğu yok. Eve gözlerini kısarak, model mi? Ekranlarda mı? Bu da eğlence sektörü gibi bir şey değil mi? Vay canına, son zamanlarda reklamları hiç izlemedin değil mi? Eğer bana sorarsan reklamların hiç de eğlendirici bir yanı yok. Doğumu Morristown, New Jersey. 2049'dan beri New York'ta oturuyor. Adresi Batı Central Park. Geliri fena değil. Tutuklanma yok, dağlar kadar trafik ihlali var. Onu Peabody ile birlikte size özele ilk gittiğimizde gördük. Kaç defa görüşmeye katılmış? Bu yılki dördüncü eşleşme grubu. Tamam, onun gibi görüntüsü, parası, iyi bir işi olan ve iyi bir yerde oturan bir adam. Eş bulmak için neden eşleşme servislerinin tiryakisi olsun? Her gruptan beş kişiyle görüşse 20 kadın demektir ve hiçbiri de nedense uymuyor. Bu adamın nesi var dersin Fini? Fini ekranı inceleyerek, bana göre adam kendisini beğenmiş bir budala dedi. Evet ama bir dolu kadın var ki buna hiç aldırmaz. Yakışıklı ve parası var. Bugüne dek bir eş çıkmalıydı. İncelerken gözüne servisle ilgili bir şikayet çarptı mı? Hayır, şikayet sayfası da tertemiz. Eve ekrana bakarak, bir şeyler doğru gözükmüyor derken, yardımcısının yumruğunun Brent Holloway'in muntazam burnunda patladığını gördü. Aman tanrım, olanları görüyor musun? Fini heyecanla, anında gördüm derken bir yandan akan kanı inceliyordu. Güzel bir kısa kol yumruğuydu, diye ekledi. Neler düşünüyordu, neler oluyor? Peabody sen aklını mı kaçırdın? Bu orospu çocuğu masanın altından elini orama attı. Peabody kıpkırmızı ve müthiş kızgındı. Genç kadın ayağa kalktı. Yumrukları hala sıkılıydı. Bu itoğlu it, Universe'deki yeni oyundan bahsederken şeyimi avuçladı. Sapık, seni sapık, ayağa kalk hadi, dedi. Eve, ekrandan McNab'in gözündeki öldürücü parıltıları görünce, McNab, olduğun yerde kal, yoksa işten atılırsın. Bu bir emirdir, kendini topla, diye bağırmaya başladı. Peabody, tanrı aşkına adamı yere indir. Eve saçını başını yolarken Peabody adamı yere indirip tekrar vurdu. Adamın gözlerinin rengi beyaza dönerken Rourke heyecanlı kalabalığın içinden çıkarak yere düşmek üzere olan Holloway'i tuttu. Rourke, bu adam sizi rahatsız mı ediyordu hanımefendi? Ben hemen şimdi icabına bakarım. Bu arada size bir içki ısmarlayayım dedi ve çırpınan Holloway'i sürükleyerek dışarıya çıkardı. Adam, şu kahrolası ellerini üzerimden çek. Zaten o orospu burnumu kırdı. Allah aşkına ben yüzümle geçiniyorum. Salak orospu. Ona tazminat davası açacağım. Rourke adamı iterek kafasını duvara çarptı ve gözlerinin yeniden kararmasına neden oldu. Bak ahbap, sana bir ipucu vereyim. Burası benim yerim. Derken adamın kafası duvara çarpmaya devam ediyor ve karavanın içinde olanları seyreden Eve'in elinden küfretmekten başka bir şey gelmiyordu. Bana ait bir yerde hiç kimse bir hanımın altını avuçlayıp sonra da bardan yürüyerek çıkamaz. Eğer eline uzvunu alıp emeklemek istemiyorsan şimdi defol git buradan ve Tanrı'ya şükret ki bir tek burnun kırıldı. Orospu bu iş için kendi arandı ama. İşte şimdi tamamen yanlış bir şey söyledin dedi Rourke. Fini gayet duygusallaşarak acayip sesler çıkartmakta olan Eve dönüp, ''Görüyor musun kızınca nasıl da İrlandalı tarafı ortaya çıkıyor?'' dedi. Bu arada Rourke aldığı cevap üzerine Holloway'in midesine bir yumruk daha indirmiş, hayalarını tekmeleyerek adamı yere düşürmüştü. İşini bitirdikten sonra başını bir an karavana çevirip göz kırptı ve dönüp bardan içeriye girdi. Fini, ''Güzel ve temiz iş'' dedi. Eve, ''Hadi.'' Bu salak herifi bir sağlık merkezine götürmesi için bir sağlık birimi çağıralım derken gözlerini ovalıyordu. Doğrusu iş raporumuzda bu çok güzel duracak. McNab, Peabody, hadi pozisyonlarınızı alın. Kamuflajlarınızı bozmayın, tekrar ediyorum kamuflajlarınızı bozmayın. Ve Allah aşkına bu iş bitince ev ofisime gelin de bir şeyleri kurtarmaya çalışalım. 9'u biraz geçe Eve ev ofisindeydi. Kimse konuşmuyordu. Sadece Rourke, Peabody'nin omzuna küçük bir destek şaplağı indirdi. 6 görüşme yapmış oldunuz. Bu önemli bir şey. Yarın öğlen son eşlerinizle buluşacaksınız. Peabody, ikinci eş adayına başına geleni Piper'a rapor edeceksin. İyi oyna. Bu işi nasıl halledeceklerini merak ediyorum. Onlara göre herifin sayfası tertemizdi. Her buluşmanızın kayıtları bizde var ama sizden de kişisel raporlar bekliyorum. Bu geceki toplantımızı bitirince evlerinize dönerek orada kalmanızı istiyorum. Telsizleriniz hep açık olsun. Fini ve ben takipte olacağız. Peabody ayağa kalkarken, peki efendim, Teğmen dedi. Zor yutkunuyordu ama çenesini dik tuttu. Operasyon sırasında patladığım için çok özür dilerim. Davranışımın soruşturmayı bozabileceğinin farkına vardım. McNab birden patlayarak, cehennemin dibine kadar o adamın bacaklarını kırmalıydın dedi. O orospu çocuğu bunu hak etti. Hatta biz... İyi, lafını kesti. Dedektif McNab, bu konuda senin fikrinin sorulduğunu hatırlamıyorum. Nöbetin bitmiştir. Eve git ve sakinleş. Yarın sabah 9'da merkezdeki ofisimde buluşuruz. Genç adam eğitimi ve içgüdüleri arasında savaşırken Eve bekledi. Sonunda McNab topukları üzerinde dönerek başka bir laf etmeden fırtına gibi çıktı. Rourke, Fini... Yardımcımla bir dakika yalnız görüşmeme izin verir misiniz? Fini, sahayı terk etmenin keyfiyle, memnuniyetle dedi. İrlanda viskin var mı Rourke? Çok uzun bir gündü. Rourke, gel sana bir bardak bulalım derken yan gözle iğvi süzerek Fini'yi odadan çıkardı. Otur Peabody. Peabody başını sallayarak, efendim size bana verdiğiniz sorumluluğu taşırken sizi mahcup etmeyeceğim hususunda söz vermiştim ama yapamadım. Hem de daha ilk günden. Beni bu işten almak istemekte çok haklı olduğunuzu düşünüyorum. Ama bu gizli görevde bana bir şans daha vermenizi rica ediyorum. Eve, hiçbir şey söylemeden Peabody'nin biraz sakinleşmesini bekledi. Yardımcısı hala bembeyazdı ama ellerinin titremesi durmuştu ve omuzları dikti. Seni bu operasyondan alacağıma dair bir şey söylediğimi sanmıyorum. Ben senden sadece oturmanı istedim derken bir kadehe şarap doldurarak yardımcısına uzattı. Şimdi anlıyorum ki eğer gizli görevdeyseniz örtünüzü hiçbir şartta kaldıramazsınız. Ne yapmanız gerekiyorsa, kurallardan hiçbirini kırıp bükmeden yapmanız gerekiyor. Ben senin herhangi bir gizliliği bozduğunu görmedim, sadece adamın burnunu kırdığını gördüm. Hiç düşünmedim, sadece reaksiyon verdim. Anlıyorum ki böyle operasyonlarda hep düşünerek hareket etmek gerekiyor. Bak Peabody, bir komiser bile umuma açık bir yerde aynı harekete maruz kalsaydı, senin verdiğin reaksiyonu verirdi. Hadi, şimdi içkini iç. Bana parmaklarını soktu derken Peabody'nin kadehi tutan eli titriyordu. Tam oturmuş sohbet ediyorduk ki harekete geçtiğini fark ettim. Tabii ben de onunla flört ediyordum, hatta göğüslerimi daha iyi görebilmesi için eğildim. Dolayısıyla bu davranışı hak etmiş olabilirim. Kes şunu! Eve'in kontrolü ellerini Peabody'nin omuzlarına koyacak ve onu sandalyeye oturtacak kadar dalgalanmaya başlamıştı. Sen bunu hak etmedin. Ve senin böyle düşündüğünü duymak beni kahrediyor. Bu orospu çocuğunun sana bu şekilde dokunmaya hakkı yoktu. Ayrıca hiç kimsenin bu şekilde davranmaya hakkı yoktur. Seni yere yatırmaya, sen yapma diye yalvarırken ellerini bağlamaya, senin içine girmeye hakkı yoktur. Ve canın acır, acır, acır. Eve'in hastalığı gene kendini belli etmişti. Ama bir müddet derin derin nefes aldıktan sonra ellerini masasına bastırıp kendisine geldi. ''Tanrı aşkına, şimdi değil.'' diye mırıldandı. ''Dallas, bir şey yok. Sadece seni o durumda orada bıraktığımız için üzgünüm. Herifin bir garipliği olduğunu fark etmiştim.'' Peabody kadehini kaldırırken, ''Size özelin taramasını geçebilmiş ama.'' dedi. ''Artık onların taramasının söyledikleri kadar güvenilir olmadığını biliyoruz. Yarın sabah senin Piper'ı bizzat bu açıdan eleştirmeni istiyorum.'' Oraya git ve onu görmek için ısrar et. Biraz isteri krizi geçirmenin bir zararı olmaz. Tazminatla ve basına yansıtmakla tehdit et. Her şeyi onun yüzüne karşı söylemeni istiyorum. Bakalım ne hissedecek? Yapabilir misin? Peabody gözyaşlarını saklayarak, ''Tabii yaparım. Hele böyle hissederken çok kolay olacak.'' dedi. ''Telsizini açık tut. İçeride olduğun sürece temasta olamayız ama fırsat buldukça bizimle temasa geçmeni istiyorum.'' Raporunu yarın öğleden sonraya erteleyebilirsin. Şimdi Fini seni eve bırakacak, tamam mı? Tamam. Eve biraz bekledikten sonra, Peabody diye seslendi. Efendim? Çok iyi bir yumruktu. Gelecek sefere ikincisi mideye gelsin, tamam mı? Maksadın onu sakatlamak olmalı, rahatsız etmek değil. Peabody içini çekerek rahatladı ve yarı gülümseyerek, peki efendim, diyebildi. Eve, komuta pozisyonunda olmayı istediği için yazı masasının arkasında oturup Rourke'u bekledi. Onun Fini ile Peabody'yi kapıya kadar geçireceğini biliyordu. Yardımcısının bütün gece erotik rüyalar görmesine neden olacak şekilde omzuna vurarak teselli edeceğini de. Eh, kötü kabuslar görmesindense Rourke'lu rüyalar görmesinde yarar var diye düşündü. Bu olaylardaki problem, cinayetlerin aşk adı altında seksle ve zalimlikle bağlantılı olmasıydı. Eve'in çok iyi bildiği bir şeydi bu. Kaçmaya çalıştığı geçmişine çok yakındı. Hep yüzüne çarpıyordu. Her kurbana baktığında kendini görüyordu ve bundan nefret ediyordu. Hadi, bunları geç ve onu bul diye emretti kendine. Kocası içeriye girdiğinde ondan gözlerini ayıramadı. Rourke iki kadehe şarap doldurup birini Eve verip birini de kendisi aldı ve karısının karşısındaki iskemleye çöktü. Eve birden patladı. ''Ne yaptığını sanıyordun sen? diye sordu. Rourke, 40 yılda bir yaktığı sigaradan bir nefes çekerek, "Hangi noktada?" dedi. "Bana şirinlik yapmaya kalkma Rourke." Rourke, "Ama bunu çok iyi beceririm." "Sakin ol Teğmen," derken kadehini kaldırdı. "Senin operasyonda müdahale etmedim," dedi. Evin gırtlağından garip sesler geliyordu. "Yakınımızda olmak için de bir nedenin olduğunu sanmıyorum." Rourke, "Affedersin ama o sahnenin sahibi benim," derken bu kez ses tonunda saldırı ve küstahlık seziliyordu. "Sık sık mülklerimi ziyaret ederim ki çalışanlar işlerini gevşetmesinler." "Rourke, Eve, bu olay seni boğuyor. Görmediğimi mi sanıyorsun?" Ayağa kalkıp aşağı yukarı yürümeye başlayacak kadar kaybetmişti sükunetini. Fini haklıydı. Çok bozulduğunda İrlandalı yanı ortaya çıkıyordu Rourke'un. "Uykularını kaçırıyor. Uyku için kendine ne kadar az zaman tanıyorsun ki zaten. Gözlerini esir alıyor. Nelerden geçtiğini ben de biliyorum." Masmavi gözlerindeki öfke hala canlıydı. "Tanrım, sana hayranım ama benden hiçbir şeyin farkında değilmişim, hiçbir şey anlamıyormuşum ve seni rahatlatmak için bir şeyler yapamazmışım gibi davranmamı bekleyemezsin." "Bu benimle ilgili değil. Zaten benimle ilgili olamaz. Bu üç ölü insanla ilgili." Rourke masanın kenarına ilişerek Eve daha yakın oturdu ve "Onlar da seni takip ediyor," dedi. "Zaten bu nedenle sen hayatımda tanıdığım en olağanüstü polissin. Onlar senin için birer isim ve telefon numarası değil, onlar birer insan. Senin bir avantajın da ya da lanetin, onların son dakikalarında neler hissetmiş olabileceğini bilmek. Bu konuda geri adım atmam." Eğildi, karısının çenesini tutup kaldırdı. "Lanet olsun, senin kim olduğun ya da ne yaptığın konusunda geri adım atmam. Sen de benim seni kabul ettiğim kadar kabul edeceksin beni, Eve," dedi. Genç kadın sessizce oturarak adamın her kelimesini hazmetti, gözlerini aradı. Gözlerinde gördüklerine dayanamıyordu. "Geçen kış kendini benim hayatıma soktun. Senden bunu ben istememiştim, seni istememiştim," diye fısıldadı. Adamın kaşları çatıldı. Rahatsız bir meydan okumaydı bu. Eve, "Tanrı'ya şükürler olsun ki benim ne istediğime ya da ne istediğimi düşündüğüme kulak asmadın," diye ekledi. "Ben de seni çağırmamıştım, Agra. Aşkım benim." Eve, bunun onun dilinde ne demek olduğunu biliyordu ve kalbini ona açmaktan çekinmiyordu. "O günden beri seni de bulaştırmadığım hiçbir olay olmadı. Bunun böyle olmasını istemezdim. Seni kullanmam gerektiğinde fütursuzca kullandım. Bu beni rahatsız ediyor." "Beni ise mutlu ediyor." "Biliyorum," derken Eve'in parmakları onun bileklerini sardı. Rourke'un nabzı muntazam ve hızlı atıyordu. "Sen benim bakmak istemediğim parçalarıma çok yakından bakıyorsun ve benim de bakmaktan başka çarem kalmıyor." "Sen benimle de bensiz de bakıyorsun onlara Eve. Benimle baktığında belki o kadar acıtmaz diye düşünüyorum. Ben de geçmişe bakıyorum." Eve şaşırarak Rourke'un gözlerinin ta içine baktı ve oraya takıldı. "Senden sonra o dakikalar benim için daha kolay oldu. Onlar üzerine geldiğinde benim yanında olmamamı isteyemezsin, bekleyemezsin benden." Genç kadın ayağa kalkarak kadehini eline aldı ve kocasından uzaklaştı. Rourke haklı diye düşündü. Ona bağımlı olduğunu sanmak aslında her şeyde birliktelik anlamına geliyordu ve ona anlatabilirdi. "Onların neler hissettiğini biliyorum, nelere maruz kaldıklarını biliyorum. Korku, acı ve aşağılanma. Her biri çaresiz ve çırılçıplakken o onlara tecavüz ediyordu. Vücutlarının ne hissettiğini biliyorum, beyinlerinin o anda nasıl çalıştığını da. O şekilde paramparça edilmenin nasıl bir şey olduğunu hatırlamak istemiyorum. Tecavüz edilmiş, istila edilmiş ve sen bana dokunuyorsun." Geri döndü ve bugüne dek kendini böylesine ele verdiğini anımsamadı. "Sen bana dokunuyorsun ve her şey bitiyor Rourke. Hatırlamıyorum, hissetmiyorum. Sen, sadece sen. Bu kadar basit." "Genç adam, seni inanılmayacak kadar çok seviyorum," diye mırıldandı. "Ve bu planetin dışında senin işinde gücünde olman gereken saatlerde buradasın. Ve bu akşam oradaydın çünkü sana ihtiyacım olabileceğini düşünmüştün. Şimdi de buradasın ve benimle tartışarak beynimi oyan anılardan kurtulmamı istiyorsun. Kahrolası, seni çok iyi biliyorum. Ben bir polisim ve insanları tanımakta ustayım. Rourke sadece gülümsedi. Suçüstü yakalandım. Şimdi ne olacak? Şimdi, teşekkürler. Ama ben 11 yıldır bu işteyim ve kendim halledebilirim. Diğer yandan seni o sapığı döverken izlemek bana kendimi iyi hissettirdi. Çünkü o lanet karavanda elim kolum bağlı oturmak zorundaydım. Dışarı çıkıp adamı kendi ellerimle haklama riskini alamazdım. Ah, bu bana da çok zevk verdi. Peabody toparlandı mı? İyi olacak. Eğer akıllıysa sıcak bir duşun ardından bir yatıştırıcı alır ve bir güzel uyku çeker. Bu işin insani yönü. Diğer taraftan polis kısmı yerli yerinde durur. O iyi bir polis. Senin sayende daha iyi olacak. Yok, bunu bana bağlama. Çünkü neyse odur. Eve bu konuda rahatsızdı. Kocasına soğuk bir bakış attı. Herhalde ona sarılmış, saçını okşamış ve iyi geceler öpücüğü vermişsindir. Rourke kaşının birini kaldırarak ve eğer bunları yaptımsa, eminim küçük kalbi hala hızla atıyordur. Benim için bir sakıncası yok ama o sana karşı bir şeyler hissediyor, biliyorum. Rourke sırıttı. Sahi mi? Ne kadar ilginç. Bak, benim yardımcımla oynama. Onun dikkatine ihtiyacım var. Senin dikkatini bir müddet için dağıtmama ne dersin? Benim de senin kalbinin tiktaklarına ihtiyacım var. Eve dilini dudaklarında gezdirerek, bilmiyorum, aklımda bir sürü şey var, çok çalışmam gerekiyor, dedi. Rourke, ben de işimi seviyorum ve inanılmaz başarılıyım derken gözlerini karısına dikti. Sigarasını söndürdü, şarap kadehini sehpaya bıraktı. Çağrı geldiğinde Eve yatakta yüzü koyun hala titreyerek yatıyordu. Homurdanarak video görüntüsünü kapatıp sesi açtı. 30 saniye sonraysa yuvarlanarak kalkmış giysilerini arıyordu. Verilen adres çok bildikti. Bu Holloway'in yeri, bu bir 122 değil. O öldü. Söylenenler katilin tarzına uygundu. Rourke da yataktan çıkmış pantolonuna uzanırken ben de seninle geliyorum dedi. Eve tam itiraz edecekken kendisini toparladı. Tamam, Peabody bu olayda verimli olamayabilir. Senin ona destek vermene ihtiyacım var çünkü onu toparlamak için sert davranabilirim. Rourke karanlıkta giyinirken işine imrendiğimi söyleyemem teğmen dedi. Eve, Peabody'ye ulaşmak için telsizini çıkarırken şu anda ben de halimden hiç memnun değilim diye karşılık verdi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 163. Devamı 13. ayrımda.